Ayrım 62, sayfa 530. İkisi Swart Hendrick'in evinin arka odasında oturuyorlardı. Drake çiftliği denilen gecekondu bölgesinin tuğla evlerinden biriydi ev. Ama tuğlalar pişmemişti. Bu evi çevredeki diğer yoksul evlerden ayırt etmeye olanak yoktu. Swart Hendrick, beyaz polisin dikkatini kendine ve servetine çekmemeyi öğreneli epey zaman olmuştu. Ön odada kadınlar yemek pişiriyor, bir yandan konuşuyor, çocuklar bağırıp gülüyordu. Swart Hendrick'in mevkiine uygun olarak kentte altı karısı vardı. İyi bir ilişki içinde yaşayıp gidiyorlardı. Tek eşli batılı kadınların o kıskançlığı yoktu bu kadınlarda. Eski kadınlar yenilerinin seçiminde fikir yürütüyor, kadın bolluğundan prestij kazanıyorlardı. Kocalarının köye gidip oradaki karılarını ve çocuklarını görmesine de karşı çıkmıyorlardı. Köydeki çocuklar belli bir yaşa gelince kente alınıyor, okula başlıyor, kendilerini bir sürü üvey anneler arasında buluyorlardı. Köydeki gibi sevgi gösteriliyordu onlara yine. Çocuklardan küçük olanlar evde serbestçe koşup oynamaktaydılar. Bir tanesi gelip Manfred'le konuşmakta olan Swart Hendrick'in kucağına çıktı. Hendrick bir yandan onu köpek yavrusu gibi okşadı. Bira testisi boşalınca ellerini çırptı. Genç karılarından biri gelip yeni bir testi getirdi. Diz çöküp uzattı. Demek böyle küçük Mani. Her şeyi konuştuk. Söylenecek ne varsa söyledik ama yine aynı soruna vardık. Swart Hendrick bira testisini başına dikip koca bir yudum aldı, yuttu. Dudaklarını yaladı, üst dudağındaki köpükleri sildi, testiyi Manfred'e uzattı. Sorun şu, her tren istasyonunda, her karayolunda beyaz polis seni arıyor. Başına ödül bile koydular, hem de ne ödül. Ah küçük Mani, senin uğruna 5.000 sterlin ödeyecekler. İnsan o parayla kaç sığır, kaç kadın alabilir? Susup sorunun cevabını düşündü, vazgeçip başını iki yana salladı. Johannesburg'dan ayrılıp kuzeydeki büyük nehri geçmek için sana yardım etmemi istiyorsun. Beyaz polis beni yakalarsa ne yapar? Seni astıkları ağaca mı asarlar yoksa Aubaz Smuts'ın ve Kral Gregory'nin taş ocaklarına çalışmaya mı yollarlar? Swartencik gösterişli biçimde içini çekti. Zor bir soru bu küçük Mani. Bana cevabını verebilir misin? Sen benim babam sayılırsın Henny dedi Manfred alçak sesle. Bir baba kendi oğlunu sırtlanlarla akbabalara bırakır mı? Eğer babansam küçük Mani, neden senin suratın beyaz da benimki siyah? Hendrik gülümsedi. Aramızda hiç borç yok. Hepsi çoktan ödendi. Babamla sen kardeş gibiydiniz. O günlerden bu yana nice kavurucu yazlar geçti. Hendrik başını hüzünlü hüzünlü sallıyordu. Dünya da içindeki her şey de çok değişti. Bir şey var ki asla değişmez, yıllar geçse bile hani. Neymiş o? Ey bana baba diyen beyaz yüzlü evlat. Elmas, siyah babam benim. Elmas asla değişmez. Hendrik başını salladı. O halde elmastan konuşalım. Bir tek elmas değil dedi Manfred, pek çok elmas. Torba dolusu elmas. Yalnız senin ve benim bildiğimiz bir yerde yatıp duran elmaslar. Tehlikesi çok fazla dedi Hendrik kardeşine. Kafamda kuşkular canavar gibi dolaşıyor. Belki elmaslar gerçekten çocuğun dediği yerdedir ama kuşku yakamı bırakmıyor. Babası kurnaz adamdı, katı ve acımasızdı. Bana oğlan da ona benzedi gibi geliyor. Aramızdaki dostluktan söz ediyor ama artık ondaki sıcaklığı hissedemiyorum. Moses Gama ateşe doğru baktı. Gözleri kara ve ifadesizdi. Smuts'ı öldürmeye çalıştı diye mırıldandı ters ters. Eski Boyerlere benziyor. Kan nehrinde bizim insanlarımızı kesip büyük şeflerin gücüne son verenlere. Bu sefer de 1914'teki gibi yenildiler ama yok olmadılar. Yine kalkınıp savaşacaklar bu Boyerler. Uzak diyarlardaki savaş sona erince silahlarını alıp tekrar Smuts'la partisinin üzerine yürüyecekler. Böyledir beyaz adam. Çok tarih okudum ben. Barış geldi mi en çok savaşmış olanları reddeder, iti verirler. Bence gelecek çatışmalarında Smuts itilecek, Boyerler kazanacak. Bu beyaz çocuk da onlardan biri. Haklısın kardeşim diyerek başını salladı Hendrik. Ben o kadar ileriye bakmamıştım. O bizim halkımızın düşmanı. O ve onun gibiler iktidara gelirse esaret konusunda acı bir ders verecekler bize. Onu arayanlara teslim etmem gerek. Moses Gama soylu başını kaldırdı, ateşin karşısında ağabeyine baktı. Çoğunluğun zayıflığı ufukları görememesidir. Bakışları ancak göbeklerinin hizasına kadar uzanır dedi Moses. Sen o zayıflığı kabullendin. Neden abi? Neden o zayıflığın üzerine çıkmaya çalışmıyorsun? Neden gözlerini kaldırıp da ufuklara bakmıyorsun? Anlayamıyorum. Bizim halkımız için en büyük tehlike o korkunç sabırları ve pasiflikleridir. Biz kurnaz bir çobanın sopası altında koca bir sürü gibiyiz. O babaca despotluğuyla bizi sindirir. Çoğumuzun aklı da ermediğinden bunu kabulleniriz. O kabullenmeyi memnunluk sanırız. Ama o çoban sütümüzü sağar, canı isteyince de etimizi yer. O bizim düşmanımızdır. Bizi o esaret içinde öyle sindirmiştir ki bu sürüyü isyan ettirmeye imkan yoktur. Eğer o düşmanımızsa ya eski boyerler dediklerinle? Hendrik afallamıştı. Onlar daha beter düşman değil mi? Halkımızın nihai özgürlüğü onlara bağlı olacak. Onlar kurnazlığı, yapmacıklığı olmayan insanlar. Kabalığı, sertliği saklayan gülümsemeler, nezaket onlara göre değil. Onlar korku ve nefretle dolu, öfkeli insanlar. Kızılderililerden ve Yahudilerden nefret ederler. İngilizlerden nefret ederler. Ama hepsinden çok da siyah kabilelerden nefret ederler. Çünkü biz çoğuz, onlarsa az. Bizden nefret eder, bizden korkarlar. Çünkü bizim hakkımız olan şey onların elinde. Nefretlerini de saklayamazlar, saklayamayacaklar. İktidara gelince bize, bizimle halkımıza esaret kelimesinin gerçek anlamını öğretecekler. Yaratacakları baskılarla siyah kabileleri eskiden sürüyken şimdi paspas yapacaklar. Biz bu senin beyaz çocuk için ve onun temsil ettiği her şey için dua etmeliyiz. Halkımızın geleceği ona bağlı. Hendrik uzun süre ateşe bakıp oturdu, sonra kocaman siyah kafasını yavaşça kaldırdı, kardeşine gözlerinde dehşet ifadesiyle baktı. Bazen bana öyle geliyor ki babamın oğlu, bizim kabilenin en bilge adamı sensin diye fısıldadı. Swart Hendrik, Sangoma'yı kabilenin ilaç ustasını çağırttı. Adam Manfred'in omzu için bir lapa hazırladı. Sıcak, leş kokan bu lapa omzuna konunca çok iyi geldi. 10 gün içinde Manfred yolculuğa çıkacak kadar iyileşti. Aynı Sangoma, Manfred'in derisi içinde bir ot ilacı hazırladı. Sürünce derisinin rengi kuzey kabilelerinki gibi o koyulaşıyordu. Gözler. Manfred'in o sarı gözleri pek de ciddi bir sorun değildi. Madende görevini bitirip evine dönmekte olan siyah işçiler de bu dünyanın seçkin insanlarından olduklarını kanıtlayan bazı işaretler vardı. Biriktirdikleri hazineleri koydukları teneke sandıklar, hesap miktarlarını gösteren postane cüzdanları, gümüş rengi madenci miğferleri ve son olarak da güneş gözlüğü. Manfred'in yolculuk belgeleri Henry'in bufalolarından biri tarafından hazırlandı. Gerçek belgelerdi. İşçi trenine binerken güneş gözlüğünü takmıştı. Teni öteki işçilerinki kadar koyuydu. Çevresine hep Henry'in bufaloları sarmıştı. Onu aralarında koruyorlardı. Güneybatı Afrika'da yolculuk yaparken karşılaştığı beyaz yetkililerin hiç yüzüne bakmamasını gerçi garip buluyordu ama bu durum işine geliyordu. Manfred siyah olduğu için adamların bakışları yüzünden kayarak geçiyor, orada duralamıyordu. Manfred'le Hendrik, Okahanja'dan trenden indiler, bir grup işçiyle birlikte Hendrik'in köyünün tarafına giden bir otobüse bindiler. Yol sıcak ve tozluydu. Kuzeye, sonsuz boş alanlara doğruldular. Geçen mevsimde bereketli yağmurlar yağmıştı. Güney Kavango'nun pek çok yerinde su buldular. Çöl ufuklarındaki kayalık tepeleri 15 gün sonra gördüler. Manfred kayalara yaklaşırken kendisinin bu çöle ne kadar yabancı olduğunu hissediyordu. Hendrik'le babası buranın malıydı. Oysa Manfred çocukluğundan beri hep kasabalarda, kentlerde yaşamıştı. Hendrik olmasa buranın yolunu dünyada bulamazdı. Zaten bu yolda 2 gün bile sağ kalamazdı koca Ovambo'nun yardımı olmadan. Hendrik'in Manfred'i götürdüğü tepe de tıpkı ötekilere benziyordu. Ancak yamaca tırmanmaya başladıkları zaman genç adamın belleği bir şeyler hatırlamaya başladı. Belki bilerek bastırmıştı o anıları. Şimdi hepsi capcanlı ortaya çıkmaktaydı. Manfred babasının ateşli yüzünü görebiliyor, çürüyen etinden gelen kangren kokusunu duyabiliyordu. Babasının onu güvenli bir yere yollayabilmek için söylediği sert sözleri hatırlayınca da aynı acıyı duydu. Ama o acıya karşı zihnini kapatıverdi. Dosdoğru kayadaki yarığa gidip başına çömeldi. Aşağıya bakıp da orada karanlık gölgelerden başka bir şey göremeyince yüreği burkuldu. ''Demek gitmiş meşhur elmaslar.'' diyerek güldü Hendrik onun kaygılarını görünce. ''Belki de çakallar yemiştir onları.'' Manfred ona aldırmadan sırt çantasından bir balık oltası çıkardı. Ucuna sağlam bir deri şerit ve yeni bir kanca taktı, yarığa sarkıttı. Sabırla uğraştı, kancayı takmaya çalıştı. Hendrik kayalar arasındaki gölgeye oturmuş onu seyrediyor, hiç cesaret vermiyordu. Kanca derinlerde bir şeye takıldı. Manfred oltayı çekti, gelmiyordu. Bileğine sardı, yavaşça artırdığı bir kuvvetle çekti. Bir şey çözüldü, olta boş gelmeye başladı. Manfred ağır ağır yukarı aldı, ucuna baktı. Kancanın ucu düzleşmişti ama dikenine bir çuval parçasının takılı olduğu görülüyordu. Kancayı tekrar kıvırdı, aşağıya sarkıttı. Derinlikleri yokladı, santim santim inip çıktı. Yarım saat çabaladıktan sonra kancayı tekrar takmayı başardı. Bu sefer ağırlık aşağıya düşmedi. Manfred yavaşça çekti. Bir şeyin sert granit duvarlara sürtündüğünü duyuyordu. Neden sonra biçimsiz, şişkin bir torba derinlerde göze görünür hale geldi. Manfred onu yavaşça çekip aldı. Soluğunu tutmuştu. Tam yakaladığı sırada eskimiş çuval yırtıldı, pırıl pırıl taşlar Manfred'in çevresine, yerlere saçıldı. Elmasları önceden kararlaştırdıkları gibi eşit olarak ikiye böldüler, sonra kura çektiler. Hendrik kazandı, bir kümeyi seçti. Manfred kendine düşenleri yanında getirdiği boş tütün kesesine doldurdu. ''Doğru söylemişsin küçük Mani'' diye kabullendi Hendrik. Senden kuşkulanmakta hata etmişim. Ertesi akşam nehre ulaştılar. Ateşin yanında yan yana uyudular. Sabah olduğunda battaniyelerini rulo yapıp karşılıklı durdular. Hoşça kal Henny. Belki yollarımız yine karşılaşır. Söyledim sana küçük Mani. Yaban diyarların tanrıları bizi birbirimize bağlamış. Yine karşılaşacağız. Bundan eminim. O günü bekleyeceğim. Baba oğul olarak mı, can düşmanı olarak mı karşılaşacağımızı ancak tanrılar bilir. Hendrik bunu söyledikten sonra yükünü sırtına vurdu, arkasına bakmadan güney çöllerine doğru yola koyuldu. Manfred o gözden kaybolana kadar ardından baktı, sonra döndü, nehir kıyısını kuzeybatıya doğru izlemeye başladı. Akşamüstü bir nehir köyüne geldi, iki genç onu kanalarıyla Portekiz tarafına geçirdiler. 3 hafta sonra Manfred, Luanda'ya ulaştı. Orası Portekiz kolonisinin başkentiydi. Hemen Alman konsolosluğunun koca demir kapısını çaldı. Luanda'da 3 hafta daha bekledi ama Berlin'deki Abwehr'den emir gelmedi. Manfred bu gecikmenin bilerek böyle ayarlandığını yavaş anladı. Ona verdikleri görevde başarısızlığa uğramıştı. Nazi Almanya'sında böyle bir şey bağışlanamazdı. Elmasların en küçüğünü gerçek değerinin pek azına sattı. Cezasını beklemeyi sürdürdü. Her sabah Alman konsolosluğuna uğruyor, askeri ateşe zor sakladığı bir tiksintiyle onu geri çeviriyordu. Henüz emir yok, Herr Delarey. Sabırlı olmalısınız. Manfred günlerinin çoğunu rıhtım kahvelerinde geçiriyor, geceleri ucuz hanlarda kalıyor, başarısızlığının her ayrıntısını uzun uzun düşünüyor ya da toplanma kampında Trump amcayla Roelf'i hatırlıyor. Berlin'deki Heidi ile çocuğunu merak ediyordu. Sonunda emir geldi. Kendisine bir Alman diplomatik pasaportu verildi. Bir Portekiz şilebiyle Kanarya Adaları'na gitmesi istendi. Oradan sivil olarak bir İspanyol uçağına binip Lizbon'a uçtu. Lizbon'da da bilerek yapılan kabalıklarla yüz yüze geldi. Onu yine kendi yatacak yerini kendi bulmak üzere salıverdiler. Yeni baştan o gelmeyen emirleri beklemeye koyuldu. Albay Sigmund Bolt ve Heidi'ye özel mektuplar yazdı. Konsolosluktaki ateşe ona mektuplarının diplomatik kuryeyle Berlin'e gittiği konusunda güvence verdi ama hiç cevap gelmedi. Manfred bir küçük elmas daha sattı. Tagus nehrine bakan eski bir binada geniş bir daire kiraladı. Uzun günlerini okuyarak, çalışarak, yazı yazarak geçirmeye başladı. İki edebi projeyi bir arada yürütüyordu. Biri Güney Afrika'nın siyasal tarihi, biri de kendi otobiyografisiydi. Her ikisini de kendi için yapıyor, bastırmayı, yayınlatmayı düşünmüyordu. Portekizce öğrendi. Emekli bir okul müdüründen ders alıyordu. Hocası da aynı binada oturmaktaydı. Her gün sıkı idman yapıyordu. Sanki hala profesyonel boksördü. Kentteki bütün sahafların yerini öğrendi. Bulduğu her hukuk kitabını satın aldı. Almanca, İngilizce ve Portekizce olan kitapların tümünü okudu. Ama vakti hala gereğinden boldu. Dünyayı saran çatışmada rol alamadığına bozuluyordu. Çatışma mihrak kuvvetlerinin aleyhine döndü. Amerika Birleşik Devletleri de savaşa girmişti. Uçan kaleler Alman kentlerini bombalıyordu. Manfred, Köln'ün nasıl bombalandığını okudu. Portekiz'e geldiğinden beri belki 100. defa Heidi'ye mektup yazdı. 3 hafta sonra Alman konsolosluğuna yine her zamanki gibi uğradığında askeri ateşe ona bir zarf uzattı. Manfred, üzerinde Heidi'nin el yazısını tanıyınca sevinçten uçacak gibi oldu. Heidi ona daha önceki mektuplarının hiçbirini almadığını, onu ölmüş sandığını söylüyordu. Sağ kaldığı için şaşırdığını, Tanrı'ya şükrettiğini anlatıyor, Lothar'la kendisinin bir fotoğrafını yolluyordu. Resimde Heidi biraz kilo almış gibiydi ama bu haliyle eskisinden bile daha güzeldi. Aradan geçen 3 yıllık süre içinde oğlu da yaman bir delikanlı olmuştu. Bukle bukle sarı saçlarıyla ileride çok yakışıklı olacak gibiydi. Hem güçlü hem güzel. Resim siyah beyaz olduğu için gözlerin rengini pek göstermiyordu. Manfred'in ikisine duyduğu özlem neredeyse içini kavuracaktı. Heidi'ye uzun, ihtiras dolu bir mektup yazdı. Kendi durumunu anlattı. Ondan seyahat izni almak ve çocuklarla birlikte Lizbon'a gelmek için elinden geleni yapmasını istedi. Pek ayrıntıya girmemesine rağmen ona parasal durumunun ailesine bakmaya elverişli olduğunu, ileriye dönük planlarının tüm aileyi kapsadığını da belirtti. Heidi Döleray uyanık yatıyor, 3 gecedir gelen bombardıman uçaklarının sesini dinliyordu. Kentin merkezi mahvolmuş, opera binası ve tren istasyonu tümüyle yıkılmıştı. Propaganda Bakanlığı'ndan alabildiği bilgilere göre müttefik kuvvetleri Fransa ve Rusya'da zaferler kazanıyorlardı. 100 bin Alman askerinin Minsk'te Ruslara yenildiğini de biliyordu. Yanında Albay Sigmund Bolt tedirgin bir uyku uyumaktaydı. İkide bir dönüyor, homurdanıyordu uykusunda. Heidi onun bu halinden o kadar rahatsız oluyordu ki Amerikan uçakları bile bu kadar rahatsız etmiyordu onu. Bold'un kaygılanmakta hakkı var diye düşündü. Führer'e suikast girişiminden bu yana hepsi kaygılıydı zaten. Heidi, suçluların idamına ait filmi seyretmiş, çektikleri acının her zerresini görmüştü. Filmde et kancalarına asılıydı adamlar. General Zoller de onların arasındaydı. Sigmund Bolt hainlerden biri değildi. Heidi emindi bundan ama olaydan doğan deprem dalgalarına yakalanacak kadar yakınındaydı olayların. Heidi yaklaşık 1 yıldan beri metresiydi onun. Adamın ilgisinin azalmaya başladığını hissediyordu. Parlak günlerinin de sonu gelmekteydi bir yandan. Yakında kendisi yine yalnız kalacaktı. Kendini ve Lothar'ı besleyecek, özel yiyecek vesikaları da olmayacaktı. Uçakların sesini dinledi. Baskın bitmişti. Motor sesleri uzaklaşıyor, sivrisinek vızıltısını andırıyordu. Ama yine geleceklerdi. Uçakların gidişinden sonraki sessizlikte Manfred'i ve durmadan yazdığı, kendisinin cevapsız bıraktığı mektupları düşündü. Lizbon'daydı Manfred. Portekiz'e kimse bomba atmıyordu. Ertesi gün kahvaltıda Sigmund'la konuştu. "Ben yalnızca küçük Lothar'ı düşünüyorum," dediği zaman adamın ifadesinde bir rahatlama sezer gibi oldu. Belki o da patırtı çıkarmadan Heidi'den kurtulmanın yollarını arıyordu. Öğleden sonra Heidi oturup Manfred'e bir mektup yazdı. Lizbon'daki Alman konsolosluğu eliyle zarfa kendisinin ve Lothar'ın bir de resmini koydu. Albay Sigmund Bolt çabucak harekete geçti. Yolculuk için gerekli belgeleri bir haftada çıkarttıracak nüfusu hala vardı. Heidi ile çocuğu siyah bir Mercedes'e bindirip Tempelhof havaalanına götürdü. Orada Heidi'yi öpüp iyi yolculuklar diledi. Junkers nakliye uçağına bindirdi. 3 gün sonra Sigmund Bolt Grunewald'daki evinde tutuklandı. Gestapo merkezindeki sorgusu sırasında kendisinin masum olduğunu iddia ede ede öldü. Ayrım sonu.